Ayrım 33.
Ona güç ve etkinlik labirentinde yolunu şaşmadan bulmasını öğretmiştim. Henüz 21 yaşındaydı ama bir kraliçeydi ve kraliçe gibi hüküm sürüyordu. Zaman zaman kendisini özellikle şaşırtan bir sorunla karşılaştığında beni çağırtırdı. Ben silahhanede ya da ahırlardaki veya kendi salonunun az ilerisinde bana verdiği küçük yazı odasındaki işimi hemen bırakıp ona koşardım. Bazen de günlerce onun tahtının altında oturur ve güç kararları almasında kendisine yol gösterirdim. İnsanların dudaklarını okuma yeteneğim burada da işe yarıyordu. Salonun gerilerinde oturan bir soylu komşusuyla komplo kurarken benim bunu anında hanımıma naklettiğimi asla bilemezdi. İkimiz de bu karanlık ve kaygı dolu günlerde fazla dinlenecek zaman bulamıyorduk. Günlerimiz doluysa da gecelerimiz uzundu. O sonu gelmeyen savaş ve devlet toplantıları gece yarılarından sonraya kadar sürerdi. Bir bunalımı atlattığımızda hemen ardından bir başkası boy gösterirdi. Hiksoslar her gün bize olan tehditlerini artırıyor ve Thanos'un nehir katındaki savunması zayıflıyordu. Giderek umutsuzluk ve kadere boyun eğme hepimizi sarmıştı. İnsanlar pek az gülümsüyor, asla yüksek sesle kahkaha atmıyorlardı. Çocukların oyunları bile sessizleşmişti. Nehrin karşısına bakmak düşmanın her gün biraz daha güçlendiğini görmek için yeterliydi. 70 gün sonra Firavun'un mumyalanma işlemi tamamlanmıştı. Kralın cesedini korumak için yaptığım ilk girişimler başarılı olmuş ve mumyacılar loncasının büyük ustası beni hanımımın önünde kutlamıştı. Kralın cesedini zeytin fıçısından çıkardığında hiçbir çürümeye rastlamamıştı ve en çabuk çürüyen organ olan karaciğer bile sağlamdı. Ceset mumyalanıp aralarına altın ve değerli taşlardan büyülerle muskalar yerleştirilmiş, sargılarla sarıldıktan sonra sıra ağız açma törenine gelmişti. Bu tören genellikle Firavun'un en yakın akrabası tarafından yapılırdı. Ancak Memnon çok küçük olduğu için yerine annesi çağrıldı. Hanımımla şafak sökerken tapınağa gittik ve kralı örten örtünün açılmasına tanıklık ettik. Firavun'un başı mucizevi bir şekilde korunmuştu. Gözleri kapalı, yüz ifadesi sakindi. Mumyacılar yüzünü boyamışlar ve allık sürmüşlerdi. Böylece yaşamında olduğundan daha sağlıklı görünüyordu. Amun-Ra başrahibiyle mumyacılar loncası büyük ustası tören araç gerecini hazırlarken biz ikinci kere ölmeye karşı duaya okuduk. O yansımadır, ayna değildir, o müziktir, lir değildir, o taştır, taşa biçim veren çekiç değildir, o sonsuza kadar yaşayacaktır, ikinci bir kere ölmeyecektir. Başrahip hanımıma altın kaşığı verip onu elinden tutarak cesedin yattığı taşın yanına götürdü. Kraliçe Losiris Firavun'un cesedi üzerine eğilerek yaşam kaşığını boyalı dudakları üzerine koydu. Bir kere daha konuşman için dudaklarını açıyorum. Soluk alabilmen için burun deliklerini açıyorum. Sonra kaşıkla göz kapaklarına dokundu. Bu dünyanın görkemini ve bugünden sonra yaşayacağın tanrıların öteki dünyasını görmen için gözlerini açıyorum. Kaşığı kralın sargılı göğsüne değdirdi. Sonsuza kadar yaşaman için kalbini hızlandırıyorum. İkinci bir kere ölmeyeceksin, sonsuza kadar yaşayacaksın. Sonra mumyacıların Firavun'un başını sarıp reçine ile örtmelerini bekledik. Reçine ile ıslatılmış bezlere alttaki yüzün biçimini verdikten sonra üzerine 4 cenaze maskesinin birincisi geçirildi. Bu daha önce saf altından yapıldığını gördüğümüz ilk maskeydi. Firavun daha sağken heykeltıraşa poz verdiği için maske tıpatıp kendisine benziyordu. Kristal ve obsidyen taşından gözler maskenin altındaki adamın bir zaman sahip olduğu tüm insanlıkla bana bakıyor gibiydi. Mumya bundan sonra altından iç tabuta yerleştirildi. Bu mühürlendikten sonra üzerinde başka bir ölüm maskesi olan ikinci bir altın tabuta yerleştirildi. Lord Intef'in depolarından alınan hazinenin yarısı bu altın tabutların yapımına gitmişti. Toplam olarak 7 tabut vardı ve altın kızak üzerinde duran dev mermer lahit de bunlardan sonuncusuydu. Altın kızak da Firavun'u uzak tepelerdeki mezarına götürmek üzere bekliyordu. ama hanımım buna izin vermedi. Ben kutsal yemin ettim. Kocamı Hiksos barbarlarının yağmalayacakları bir mezara gömemem. Sözümü yerine getirene kadar Firavun burada kalacak. Ona sonsuzluk boyunca yatabileceği güvenli bir mezar bulacağım. İstirahatini kimsenin bozmaması için söz verdim ona. Kraliçe Lostris'in gömülmeyi erteleme kararının ne kadar akıllıca olduğu 3 gün sonra ortaya çıktı. Hiksoslar nehri geçmek için bir girişimde bulundular ve Tanus düşmanı güçlükle püskürtebildi. Esna'nın 2 mil kuzeyinde nehrin korunmayan bir yerinden geçmeye kalkışmışlardı. Atların sürü halinde karşıya geçirmişler, sonra niyetlerini bizden gizlemek için Teb'den karadan getirdikleri küçük teknelerden bir filoyla onları izlemişlerdi. Tanus gemilerini oraya götüremeden batı kıyısında bir köprü başı tutmayı da başarmışlardı. Ancak arabalarını indirip atlarını koşamadan Tanus yetişmiş, arabaların bulunduğu tekneleri batırmış ve bizim taraftaki 3000 kadar Hiksosluyu kıstırmıştı. Hiksoslar arabaları olmayınca bizim askerlerden üstün değillerdi. Ancak kaçma yolları olmadığından kıyasıya çarpışmak zorundaydılar. Sayı olarak 2 ordu birbirine denkti. Tanus sadece 1 alay getirebilmişti. Hui ile benim o sırada 50 arabalık küçük birliğimizi esnada arabacı eğitimi için bulundurmamız bir talih ya da tanrıların bir yardımıydı. Aslında Teb'den 20 mil uzaklaşmamızın nedeni Tanus'un hoşnutsuzluğundan ve müdahalesinden kaçmaktı. Esnada Horus Tapınağı'nın yanındaki kutsal portakal bahçesinde kamp kurmuştuk. 4 nala koşulan ve yüksek hızla manevralar yapılan uzun bir gün sonunda bitkin düşmüştüm. Kampa dönüşümüzde Hui çok kaliteli bir şarap çıkarmış, ben de deneyeyim derken biraz fazla kaçırmıştım. Hui çadıra girip beni sarstığında derin bir uykudaydım. Nehrin aşağısında ateşler yanıyor dedi. Rüzgar değişince sesler geliyor. Sanırım mavilerin savaş marşını duydum. Orada bir çarpışma var galiba. Ona kampı uyandırıp atları arabalara koşmasını söylerken ben de onun gibi ayakta sallanıyordum. Hepimiz daha acemi sayılırdık. Hayvanları yakalayıp arabalara koştuğumuzda şafak sökmeye başlamıştı. 2 araba yan yana olmak üzere yola koyulduk. Ben öndeki arabadaydım. Hui de en arkadaydı. Bir gün önceki eğitim sonunda 50 arabamız 30'a inmişti. Çünkü tekerleği hala tam istediğim gibi geliştirebilmiş değildim. Tam hızla giderken tekerlekler parçalandığından birliğimin yarısı saf dışı kalmıştı. Güneş ufukta yükseldiği anda bir dönemeci aldık ve durumu gördük. Tanus'un gemileri kıyıdan biraz açıkta durmuşlar, güvertelerdeki okçuları menzile sokarak düşmanın nehirden kaçmasını önlemeye çalışıyorlardı. Bu kıyıda kalmış olan Hiksos alayı diz boyuna kadar yükselen bir mısır tarlasının ortasındaydı. Yüzleri dışa dönük olarak bir halka oluşturmuşlar, kalkanlarını birbirlerine dayayıp mızraklarını ileri uzatmışlardı. Biz göründüğümüz anda Tanus'un bir saldırısını henüz püskürtmüşlerdi. Mısır alayı yeniden savaş düzeni almak için gerilerken ölü ve yaralılarını düşman halkasının dışında bırakmıştı. Savaş konusunda yazılar yazmışsam da ben asker değilim. Krallık atları ustalığını da istemeyerek kabul etmiştim. Benim amacım sadece arabamı geliştirmek, sonra da onu Hui gibi savaş mesleğine daha uygun insanlara devretmekti. Okbaşı düzenine geçmeyi emrederken sabah serinliğinde üşüyordum ve hala kafam yerinde değildi. Bir gün önce talimini yaptığımız bir taktikti. Arabalar benimkini izleyerek epey usta bir şekilde 2 yana açıldılar. Sağıma soluma bakınca benimki uç noktasında olmak üzere küçük birliğimizin okbaşı şeklini aldığını gördüm. Bu saldırıyı Hiksoslardan kopya etmiştim. Derin bir soluk aldım. Birlik ileri diye bağırdım 4 nala. Dizginleri tutan sol elimi kaldırdığım anda sabırlıyla bıçak adını verdiğim diğer at öne fırladılar. Az daha tepe taklak devrilecekken boş elimle ön arabaya tutundum ve doğruca Hiksos halkasına doğru yollandım. Altımdaki araba taşlık arazide zıplayıp hopluyordu. Atlarımın inip kalkan arkalarından ileri bakınca sabah güneşinde parıldayan ve aşılmaz gibi görünen Hiksos kalkanlarından duvarın hızla yaklaştığını görüyordum. İki yanımdaki adamlarım korkularını saklamak için çılgınlar gibi bağırıyorlardı. Ben de dolunaydaki bir sokak köpeği gibi onlara katıldım. Hiksoslara yaptıkları başarısız saldırıdan dönen Mısır saflarının arasından geçerken askerler korkuyla iki yana kaçışıp arkamızdan baka kaldılar. Ben "Gelin siz de, biz yol gösteririz" diye seslendim. Askerler dönüp koşarak bizi izlemeye başladılar. Arkamdan borucuların saldırı borusu çaldıklarını duydum. Bu ses atlarımızı daha da hızlandırmış gibiydi. Sağımda Tanus'un savaş bayrağının dalgalandığını gördüm ve onun armalı miğferini seçebildim. Solumdaki araba neredeyse benimle aynı hizadaydı ama birden tekerleği dayanamayıp yerinden fırladı ve arabayla arabacılar devrildiler. Biz bir an bile duraklamadan yola devam ettik. Düşmanın ilk safı artık o kadar yakındı ki kalkanlarının üzerinden bakan çoban gözlerini görebiliyordum. Okları kulaklarımı sıyırarak geçiyordu. Yüksek madeni miğferlerindeki hayvan ve şeytan kabartmalarını seçebiliyor, kurdeleli örgü sakallarındaki terleri görebiliyordum. Sonra birden üzerlerindeydik. Atlarım kalkanlardan engele aynı anda atladılar ve engel saldırının şiddeti ve ağırlığıyla çöktü. Adamlardan birinin havada uçarken kemiklerinin kırıldığını duydum. Arkamdaki mızrakçım tüm ustalığını gösteriyordu. Bizim ardımızdan açılan gediği diğer arabalar doldurdular ve hızımızı hiç kesmeden Hiksos halkasının öteki yanından çıktık. Sonra ikişer üçer toparlanarak dönüp yeni bir saldırıya başladık. Tanus da bu anı değerlendirip piyadesini bizim açtığımız gediye sokunca Hiksos safları çatışan insan öbeklerine dönüştü. Sonra bunlar da çözüldü ve Hiksoslar nehre doğru kaçmaya başladılar. Menzile girdikleri anda gemilerdeki okçulardan bir ok yağmuru başladı. Önümde hala sırt sırta dövüşen bir grup Hiksoslu vardı. Arabayı döndürüp dört nala üzerlerine doğruldum. Ancak yanlarına varamadan sağ tekerleğim parçalanıp araba ters döndü ve ben havaya fırlayarak başımın üzerine yere düştüm. Gözlerimin önünde bir an yıldızlar parıldadı, sonra her yer karanlığa gömüldü. Kendime geldiğimde Tanus'un sancak gemisinin güvertesindeydim. Koyun postundan bir şilte üzerinde yatıyordum ve Tanus üzerime eğilmişti. Kendime geldiğimi görünce yüzündeki kaygı ifadesini hemen maskeledi. "Seni budala, ne halt ediyordun orada?" Oturmaya çalıştım ama başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Birden her şeyi hatırladım. "Tanus, dün gece yüzerek bu yana geçen düşman atları, onları elde etmeliyiz. O kırık kafanı yormana gerek yok. Hu'i'yi hepsini toplaması için gönderdim bile. Yeni araba tümenimde o lanet arabalarından 500 tane olacaksa onları çekmek için 1000 de o lanet hayvan gerekecek. Ancak senin o yeni tekerleğin bir Hiksos alayından daha tehlikeli şimdilik. O konuda bir şey yapmazsan bir daha arabana binmem." Bir an hiçbir şey anlamadım. Ama sonra olanları fark ettim. Tanus gururunu bir yana atmış ve pes etmişti. Benim o yetim araba bölüğüm düzenli ordunun bir parçası olacak. Bana 500 araba daha yapmam için adam ve altın verecekti. Hatta tekerleklerimi düzeltirsem benimle arabaya bile binecekti. Ama en çok mutluluk verense beni bağışlaması ve bir kere daha dost olmamızdı. Arabalarımın Esna'daki başarısı ve bunun bize verdiği güven duygusu çok kısa ömürlü oldu. Aslında ben gizliden gizliye bundan sonra olacakları bekliyor ve korkuyordum. Bu düşmanın mantıklı olan hareketiydi ve hem Salitis hem de Lord Intef bunu çok daha önce yapmalıydılar. Salitis aşağı krallığı ezip geçerken Kızıl Düzmece'nin donanmasının büyük bir bölümünü ele geçirmişti. Bu gemiler Memphis tersanelerinde, Delta'da ve Tenis'te yatıyorlardı. Salitis orada pek çok Mısırlı denizci de bulmuş olmalıydı. Zaten bulmamış olsa bile Gazze ve Joppa'dan yeteri kadar Suriyeli paralı denizci toplayabilir ve bu gemilerden yüzlercesini kullanabilirdi. Böyle olacağını tahmin ediyor, ancak sıkıntılarını artırmamak için bundan ne Tanus'a ne de hanımıma söz edebiliyordum. Salitis ile Intef bu hamleyi yaptıklarında karşı bir önlem bulmaya çalıştımsa da hiçbir şey düşünemedim. O nedenle de bu korkuları gidererek bir çarem olmadığı için En iyisinin bunları kendime saklamak olduğunda karar kıldım. Sonunda beklediğim oldu. Nehrin doğu kıyısındaki casuslarımız Delta'dan bir filonun yola çıktığını bildirince Tanus onları karşılamak için gemileriyle kuzeye doğru yola çıktı. Tanus'un filosu Salitis ile Intef'in topladıkları filodan kat kat üstündü. Ancak Tanus onların bir kısmını yok edip gerisini Delta'ya geri sürene kadar hemen hemen bir hafta çarpışmak zorunda kalmıştı. Ne var ki Salitis savaş gemilerinin ardından nakliye gemilerini de getirmiş ve nehirdeki çarpışma devam ederken yaklaşık iki alaylık arabayla atı nehrin bizim tarafımıza geçirmişti. Bu alaylarda Salitis'in hızlı savaş arabalarından en az 300 tane vardı ve başlarında kendisi bulunuyordu. Sonunda bizim arkamıza geçebilmişti. Artık onu durduracak hiçbir şey yoktu. Memose'nin o anıt mezarına ve hazinesine doğru at koştururken gemilerimiz ancak onun havaya kaldırdığı toz bulutlarına yetişmeye çalışabilirdi. Kraliçe Losteris, Hiksosların nehri geçtiklerini haberi gelince savaş konseyini topladı. İlk sorusu Tanus'aydı. Şimdi nehri geçtiğine göre Salitis'i durdurabilir misin? Onu belki yavaşlatırım diye Tanus dürüst bir yanıt verdi. Kendisi hakkında çok şey öğrendik. Onu taş duvarlar ya da köle Taita'nın bize sağladığı sivri çubuklar ardında bekleyebilir. Ama Salitis'in savaşa girmesi gerekmez. Arabaları çok hızlı olduğu için Asyut'ta olduğu gibi mevzilerimizin yanından geçip gidebilir. Hayır, onu durduramam. Kraliçe Losteris bana baktı. Taita, senin arabaların ne durumda? Hiksoslarla savaşabilirler mi? Majesteleri, ona karşı kullanabileceğim 40 arabam var. Onunsa 300. Benim arabalarım Salitis'inkilerden daha hızlıdır. Ama adamlarım eğitim ve ustalıkta onun adamlarıyla boy ölçüşemezler. Sonra tekerlek konusu var. Tekerlekleri henüz geliştiremedim. Salitis bizi kolaylıkla ezebilir. Bana zaman ve malzeme verilebilirse tekerlekleri kırılmadan daha iyi arabalar yapabilirim. Ama atların yenilerini bulamam. Atları tehlikeye atamayız. Çünkü onlar gelecekteki zaferimiz için tek umudumuzdur. Biz böyle konuşurken bu kez güneyden bir ulak geldi. Akıntı ve rüzgarın etkisiyle çok hızlı geldiğinden haberi sadece bir günlüktü. Tanus adamın konsey salonuna alınmasını emretti. Ulak kraliçenin önünde dizüstü çöktü. Konuş dedi Tanus. Bize ne haber getirdin? Ulak canını kaybetmek korkusuyla titriyordu. Kutsal majesteleri, donanmamız Assut'tayken barbarlar Esna'da nehri geçtiler. Eskiden olduğu gibi atları yüzerek geçirdiler ama bu kez onların teknelerini geri çevirecek gemilerimiz yoktu. İki Hiksos alayı bu yakaya geçti. Şimdi atları arabalara koşuldu ve şu anda bir kırlangıç gibi uçarak buraya doğru geliyorlar. 3 günde burada olacaklar. Tanus adama yemek verilip bakılması için emirler verene kadar kimse konuşmadı. Öldürülmeyi bekleyen haberci Kraliçe Losteris'in ayaklarını öptü. Yalnız kaldığımızda Tanus, Salitis'in nehrin bu yakasında 4 alayı ve 600 arabası var dedi. Her şey bitti artık. Hayır, hanımımın sesi titriyordu. Tanrılar Mısır'ımızı şu anda terk edemezler. Uygarlığımız yok olamaz. Dünyaya verecek çok şeyimiz var. Ben savaşabilirim kuşkusuz dedi Tanus. Ama bu sonu değiştirmez. Onların arabaları karşısında ayakta kalamayız. Hanımım bana döndü. Taita, bunun senin için ne demek olduğunu bildiğimden şimdiye kadar senden istememiştim. Ama son kararı vermeden önce bunu istemek zorundayım. Senden benim için Amon-Ra falına bakmanı istiyorum. Tanrılarım bizden ne istediklerini bilmem gerek. Başımı eğerek gidip sandığımı getireyim diye mırıldandım. Kehanet için seçtiğim yer yarısı tamamlanmış Memnon Sarayı'nın Horus Tapınağı'nın iç avlusuydu. Tapınak henüz Tanrı'ya adanmamış ve heykeli dikilmemişse de Horus'un iyi etkisini oraya kadar uzattığından emindim. Ben ruhumun gözlerini açmak için hazırlanmış büyücü şurubunu içerken hanımımla Tanus da karşımda oturuyorlardı. Fil dişi taşları önlerine koyup her ikisine de onları okşamalarını, böylece ruhlarını ve temsil ettikleri milletin ruhunu onlara geçirmelerini istedim. Onların fil dişi taş dizilerini ayırdıklarını görünce kanımdaki ilacın güçlendiğini, küçük ölüm beni örterken kalbimin yavaşladığını hissediyordum. Son dizide kalan son iki taşı alıp göğsüme bastırdım. Taşlar ısınmaya başladılar ve ilk düşüncem üzerimi sardığını hissettiğim karanlıktan kaçınmak oldu. Ama kendimi ona terk ettim. Hanımımın çok uzaklardan gelen sesini duyuyordum. Çifte taç ne olacak? Barbara karşı nasıl direneceğiz? Gözümün önünde hayaller belirirken önümüzdeki gelecek günlere taşındım ve daha yaşanmamış olayları gördüm. Fal'ın uzun yolculuğundan döndüğümde sabah ışıkları çatıdaki açıklıktan Horus'un sunağına vuruyordu. Gördüğüm garip şeylerin ve uyuşturucu ilacın etkisiyle başım dönüyor, midem bulanıyordu. Uzun gece boyunca hanımımla Tanus yanımda beklemişlerdi. Döndüğümde ilk gördüğüm şey onların kaygılı yüzleri oldu. Tayita, iyi misin? Konuş, bize gördüklerini anlat. Hanımım kaygılıydı. Beni Amun-Ra falına bir kere daha zorlamış olmaktan doğan suçluluğunu saklayamıyordu. Bir yılan vardı. Sesim sanki dışarıdan geliyormuş gibiydi. Çölde kıvrıla kıvrıla giden büyük yeşil bir yılan. Yüzlerindeki şaşkın ifadeyi görüyordum. Ancak gördüklerimin anlamını ben de düşünmüş olmadığımdan onlara bir yardımda bulunamazdım. Çok susadım diye fısıldadım. Ağzım kupkuru ve dilim yosun kaplı bir taştan farksız. Tanus bir şarap testisi alıp önümdeki kabı doldurdu, kana kana içtim. Tası indirdiğim an hanımım, bize yılanı anlat dedi. Gövdesinin sonu yoktu. Güneşte yeşil yeşil parlıyordu. Uzun boylu çıplak insanların, garip ve çok güzel hayvanların yaşadığı yabancı bir ülkeden geçiyordu. Hanımım, yılanın başını ya da kuyruğunu görmedin mi diye sorunca başımı salladım. Peki sen neredeydin diye sordu. Ben yılanın sırtındaydım ama yalnız değildim. Yanında kim vardı? Siz vardınız hanımım ve Memnon. Öteki yanımda Tanus vardı ve yılan hepimizi taşıyordu. Nil diye bağırdı hanımım. Yılan nehri, nehirde yapacağımız bir yolculuğu gördün. Hangi yöne gidiyordu diye sordu Tanus. O da hanımım gibi kendinden geçmişti. Nehir hangi yöne akıyordu? Tüm ayrıntıları hatırlamaya çalıştım. Güneş solumdan doğmuştu. Güney'e diye bağırdı Tanus. Afrika'ya dedi hanımım. Sonunda önümüzdeki yılanın başlarını gördüm. Gövdesi ikiye ayrılmış ve her birinin ucunda bir başı vardı. Nil'in iki kolu mu vardı acaba diye hanımım yüksek sesle düşündü. Yoksa bu kehanetin daha derin bir anlamı mı var?